Ayrım 36, bölüm 30, 20. gün, günah keçisi, sayfa 394. Harry tekneyle döndüğünde Knut Müller Nielsen, Pufflejord köprüsünün dibindeki rıhtımda onu bekliyordu. Yanında iki polis memuru ve nöbetçi psikiyatrla birlikte tekneye binip güvertenin altına Katrin Bratt'ın yatağı kelepçelendiği kameraya indi. Genç kadın antipsikotik bir sakinleştirici yapıldıktan sonra rıhtımda hazır bekleyen araca taşındı. Müller Nielsen olayı sessizce halledildiği için Harry'e teşekkür etti. ''Bunun aramızda kalması gerek.'' dedi Harry, başını ıslak gökyüzüne doğru kaldırarak. ''Duyulursa Oslo kontrolü eline almak ister.'' ''Kesinlikle.'' diyerek başını salladı Müller Nielsen. İkisi birlikte ''Kierse Rösmen'' diyen sese doğru döndüler. Psikiyatr. Karşısında dağınık sarı saçları ve parlak kırmızı renkli şişme montuyla kendisine dikkatli gözlerle bakan bir kadın buldu Harry. Bir elinde sigarasını tutuyordu. Ve hem kendisini hem de sigarasını ıslatan yağmuru aldırmıyor gibiydi. ''Zor oldu mu?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi Harry, Katrin'in pantolonun içine soktuğu tabancasını teninde hissederek. Direnmeden teslim oldu. ''Ne söyledi?'' ''Hiçbir şey.'' ''Hiçbir şey mi?'' ''Tek kelime bile etmedi.'' ''Teşhisiniz nedir?'' ''Açık bir şekilde psikoz.'' dedi Rötzmoen, hiç tereddütsüz. ''Ama bu onun deli olduğunu göstermez. Bu sadece aklın yönetilmez bir durumu yönetme biçimidir.'' Çok fazla acı duyulunda beyin bayılmayı seçmesine benzer daha çok. Uzun bir süredir aşırı stres altında olduğunu tahmin ediyorum. Yanılmıyorum değil mi? Harry başıyla onayladı. Tekrar konuşabilecek mi? Evet diyen Kierty Röthman ıslanıp sönmüş sigarasına memnuniyetsizce baktı. Ama ne zaman bilmiyorum. Şu anda dinlenmeye ihtiyacı var. Dinlenmeye mi? Diye homurdandı Müller Nielsen. Kadın bir seri katil. Ben de bir psikiyatrım dedi Röthman. Sigaradan vazgeçip yağmurun altında bile tozlu duran küçük, kırmızı bir Honda'ya doğru yürüdü. ''Sen ne yapacaksın?'' diye sordu Müller Nielsen. ''Evime giden son uçağı yakalayacağım.'' dedi Harry. ''Saçmalama, iskelete dönmüşsün. Bizim merkezin Rika Travel Oteli ile anlaşması var. Seni oraya bırakırız, kuru giysiler göndeririz. Restoranı da var.'' Harry otele giriş yapıp tek kişilik ufacık bir odanın banyo aynasının önünde dikilirken Müller Nielsen'in dediğini düşündü. İskelet gibi göründüğünü ve ölüme ne kadar yakın olduğunu. Gerçekten öyle miydi? Duş alıp boş restoranda bir şeyler yedikten sonra odasına döndü ve uyumaya çalıştı. Başaramayınca televizyonu açtı. Memento'nun oynadığı NRK 2 haricinde hiçbir kanalda doğru düzgün bir şey yoktu. Daha önce izlemişti bu filmi. Hikaye beyni hasar görmüş balık hafızasına sahip bir adamın gözünden anlatılıyordu. Bir kadın öldürülmüştü. Ana karakter unutacağını bildiği için katilin adını bir fotoğrafın üstüne yazmıştı. Esas sorun ise kendi yazdıklarının bile güvenilir olup olmadığını bilmemesiydi. Harry yorganın üstünden attı. Televizyonun altındaki minibarın kahverengi kapağı kilitli değildi. Keşke o uçağa yetişseydi. Yataktan çıkınca odanın bir yerinde cep telefonunun çaldığını duydu. Elini kalorifer peteğinin yanındaki sandalyenin üzerine astığı ıslak pantolonun cebine soktu. Arayan Raquel'di. Nerede olduğunu sordu ve konuşmaları gerektiğini söyledi. Evinde değil dışarıda buluşmak istiyordu. Harry gözlerini kapayarak kendini sırtüstü yatağa bıraktı. ''Bir daha görüşmeyelim mi diyeceksin?'' diye sordu. ''Bir daha görüşmeyelim diyeceğim. Kaldıramıyorum. Bu konuşmayı telefonda yapsak da olur Raquel.'' ''Hayır olmaz. Çünkü o zaman yeterince can yakmaz.'' Harry ofladı. Raquel haklıydı. Ertesi sabah saat 11'de insanın Alman ve Japon kafilelerinin arasında kaybolduğu turistik bir yer olan Videoy'daki Fram Müzesi'nde buluşmaya karar verdiler. Raquel, Bergen'de ne işi olduğunu sordu. Harry olanları anlattı ve bir iki gün sonra gazetelerde okuyana dek kimseye bir şey söylememesini tembihledi. Harry telefonu kapattıktan sonra yattığı yerden minibara bakarken Memento ters akan kurgusuyla ekranda oynamaya devam ediyordu. Öldürülmenin kıyısından dönmüştü. Hayatının aşkı onu artık görmek istemiyordu ve meslek hayatının en berbat vakasıyla boğuşuyordu. Müller Nielsen, Bratt'ı yakalamaya neden tek başına gittiğini sorduğunda ona bir şey söylememişti. Ama şimdi cevabı biliyordu. Şüphe yüzündendi. Daha doğrusu umut. İşlerin böyle sonuçlanmayacağına dair bir umut ışığı. O ışığı hala içinden söküp atmış değildi. Ama artık sönmüş, suda boğulmuştu. ''Haydi ama'' dedi içinden bir ses. İçmek için üç güzel sebebi ve midesinde oraya hapsolmuş gibi bir ağızdan havlayıp duran bir köpek sürüsü vardı. Niye artık şu minibarın kapağını açmıyordu? Ayağa kalkıp banyoya gitti. Musluğu açtı ve tazikle suratına fışkıran sudan kana kana içti. Doğrulup aynaya baktı. Zaten iskelet gibiydi. Madem öyle neden içmek istemiyordu? Cevabı kendi yüzüne bağıra bağıra söyledi. Çünkü o zaman yeterince can yakmaz. Gunnar Hagen yorgundu. Pestile çıkmış gibiydi. Etrafına baktı. Saat gece yarısına geliyordu ve Oslo'nun merkezindeki binalardan birinin en üst katındaki toplantı odasındaydı. Parkeler, spot ışıklı tavan, Eski mal sahipleri olan önceki kulüp başkanlarının yağlı boya tablolarıyla süslü duvarlar, 10 metrekarelik mahmum masa ve etrafında oturan 12 adamın her birinin önünde duran deri sümenler, burada her şey parlak kahverengiydi. Hagen bir saat önce emniyet amiri tarafından aranmış ve bu adrese çağrılmıştı. Odadakilerin bazılarını tanıyordu. Mesela emniyet müdürünü. Diğerlerini ise gazetelerde görmüştü. Ama çoğunun kim olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Emniyet amiri onları gelişmelerden haberdar etmek için buraya toplamıştı. Kardan adam, Grönland cinayet masasındaki görevinin ardından bir süredir burada çalışan Bergenli bir kadın polis çıkmıştı. Tüm teşkilatı ayakta uyuttuktan sonra nihayet yakalanmıştı. Skandalı er ya da geç kamuoyuna duyurmak zorundaydılar. Emniyet amiri konuşmasını bitirdikten sonra oda sigara dumanı gibi yoğun bir sessizlikle doldu. Masanın diğer ucunda sigara dumanı yukarı yükselirken yüzü gölgede kalan beyaz saçlı bir adam sandalyesinde geriye yaslandı. Toplantı boyunca ilk kez ses çıkardı. Küçük bir iç geçirme. Gunnar Hagen o ana kadar konuşan herkesin adama döndüğünü fark etti. Beyaz saçlı adam şaşırtıcı biçimde tiz, kadınsı bir sesle "Çok can sıkıcı bir durum Torleif" dedi. Aşırı derecede zararlı. Özellikle de sistem içindeki güven açısından. Biz en üst mevkilerdeyiz. Bu da demek oluyor ki adam sigarasından nefes alırken tüm oda nefesini tuttu. Bazı kelleler gidecek. Esas soru kimin kellesinden bahsettiğimiz. Emniyet müdürü boğazını temizledi. Sizin herhangi bir öneriniz var mı? Henüz yok dedi beyaz saçlı adam. Ama Torleif ile ikinizin vardır diye düşünüyorum. Aklınızdakini söyleyin. Bize göre en büyük hata tayin ve takip aşamalarında yapılmış. Sorun işlemin işleyişinde değil, insanlarda. Bu yüzden bunun tamamen bir yönetim sorunu olmadığını düşünüyoruz. Sorumluluk ve kabahatin birbirine karıştırılmamasını öneriyoruz. Yönetim bu olayda alçak gönüllülük gösterip sorumluluğu üzerine almaya hazır ancak bunları geçelim dedi adam. Günah geçiniz kim? Emniyet amiri yakasını düzeltti. Gunnar Hagen tedirginliğini görebiliyordu. Dedektif Harry Hall dedi. Beyaz saçlı adam yeni bir sigara yakarken yine sessizlik oldu. Çakmağın peş peşe sesi duyuldu. Gölgenin içinden nefes alma sesi geldi ve yeniden duman yükseldi. Kötü bir fikir değil, dedi tiz ses. Hall dışında birini söyleseydiniz, size günah keçinizi daha üst mevkilerden seçmenizi isterdim. Çünkü bir dedektif kurban edilmek için yeterli gelmeyebilir. Hatta senden kendini düşünmeni bile isteyebilirdim Torleif. Ama Hall sıradan bir polis değil. Geçenlerde şu talk show'a bile çıktı. Dedektif olarak itibarı büyük, tanınmış bir figür. Evet, halk bunu adil bulabilir. Peki işbirliği yapacak mı? Onu bize bırakın, dedi emniyet amiri. Değil mi Gunnar? Gunnar Hagen yutkundu. Aklı onca şeyin arasında karısına gitti. Kariyeri için onun yaptığı fedakarlıkları düşündü. Evlendiklerinde okulu bırakıp onunla beraber özel kuvvetler nereye gönderirse oraya gitmişti. Ta ki sonunda Gunnar polis teşkilatına girene kadar. Aklı başında zeki bir kadındı. Çoğu konuda onun kadar iyi, bazılarında ise ondan daha iyiydi. Hem iş konularında hem de ahlaki meselelerde ilk danıştığı kişi o olurdu. Çünkü bir şekilde ona hep iyi tavsiyeler verirdi. İkisinin de hayalini kurduğu görkemli bir mevkiye gelememişti belki. Yine de durumu eskisinden daha umut vericiydi. Cinayet masası şefliğinden terfi alması işten bile değildi. Hata yapmaması gereken basit bir soruydu alt tarafı. Cevap vermesi bu kadar zor olmamalıydı. Değil mi Gunnar? Diye tekrarladı emniyet amiri. Ne kadar yorgun olduğunu hissetti. Pestili çıkmış gibiydi. Bu senin için dedi içinden. Bu şimdiye kadar yaptıkların için hayatım. Ayrım 31. 21. gün. Güney Kutbu. Müzedeki Fram adlı ahşap geminin provasında dikilen Harry ve Raquel, bu basit geminin 1893 yılında Kuzey Kutbu'na ulaşan ilk insan olmak isteyen ama başaramayan Fridtjof Nansen'i, 1911'de ise Scott'u alt ederek Güney Kutbu'na varan Ronald Amundsen'i taşıdığını anlatan rehbere, pek de aldırış etmeden gülümseyerek ve kafa sallayarak halatların ve direklerin fotoğrafını çekmekle meşgul olan bir grup Japon turisti izliyorlardı. ''Saatimi masanda unutmuşum.'' dedi Raquel. ''Bu eski bir numara değil mi?'' diye sordu Harry. ''Aynı yere tekrar gelmek için.'' Raquel, Harry'nin küpeştede duran eline uzandı ve başını hayır der gibi salladı. ''Matias, saati doğum günümde hediye etmişti.'' ''Benim unuttuğum doğum günü.'' dedi içinden Harry. ''Bu akşam dışarı çıkacağız ve kolumda göremezse kesin soracak. Yalan söyleme konusunda ne kadar kötü olduğumu biliyorsun. Rica etsem.'' ''Dörtten önce sana bırakırım.'' dedi Harry. ''Sağ ol. Ben işte olurum ama sen yine de kapının yanındaki kuş evine bırakırsın.'' Her zamanki gerisini söylemesine gerek yoktu. Raquel, Harry'nin eve geç geleceği saatler yatmadan önce anahtarı hep oraya bırakırdı. Harry eliyle geminin küpeştesine vurdu. Arvestöp'ün dediğine göre Roald Amundsen'in sorunu yarış kazanmasıymış. En iyi hikayelerin hepsinin kaybedenlerden çıktığını inanıyor. Raquel cevap vermedi. Bir nevi kendine avutma yöntemi sanırım dedi Harry. Çıkalım mı? Dışarıda kar yağıyordu. Yani şimdi bitti mi? Diye sordu Rakel. En azından bir sonrakine kadar. Kardan adam hakkında konuştuğundan emin olmak için Rakel'e kısa bir bakış attı Harry. Cesetlerin nerede olduğunu hala bilmiyoruz dedi. Bu sabah havalimanına gitmeden önce nezarethaneye konuşmaya gittim. Ama bir şey söylemedi. Orada biri varmış gibi devamlı boşluğa bakıyordu. Rakel durduk yere Bergen'e yalnız geldiğinden kimseye bahsettin mi? Diye sordu. Harry başını iki yana salladı. Neden? Şey dedi Harry, çünkü yanılıyor olabilirdim. Öyle bir durumda kimseye rezil olmadan sessizce dönecektim. Sebebi bu değildi dedi Rakel. Harry ona baktı. Rakel kendisinden bile daha sıkkın görünüyordu. Dürüst olmam gerekirse ben de bilmiyorum dedi. Galiba katilin o çıkmamasını umdum hep. Niye? O sana benzediği için mi? Onun yerinde olabileceğini mi düşündün? Harry ona Katrin ile birbirlerine benzediklerini ne zaman söylediğini hatırlamıyordu bile. O kadar yalnızdı ki ve korkmuştu ki dedi. Gözlerine kar taneleri girerken alacakaranlıkta yolunu kaybetmiş biri gibiydi. Siktir dedi içinden. Gözlerini kırpıştırınca gözünden akan yaşlarını farkına vardı. Nefes borusundan yukarı çıkmaya çalışan bir yumruk gibiydi. O da mı ruhen çökmek üzereydi yoksa? Rakel'in sıcak eli boynunu okşarken kas katı kesildi. Sen onun gibi değilsin Harry, siz farklısınız. Öyle miyim? Hafif bir tebessümle Rakel'in elini boynundan çekti. Sen masum insanları öldüremezsin Harry. Rakel'in arabasıyla onu eve bırakma teklifini geri çeviren Harry otobüse bindi. Pencerenin ardında yere düşen kar tanelerini ve fiyordu izlerken Rakel'in masum kelimesini nasıl da son anda cümleye eklediğini düşündü. Sophie's Gate'deki apartmanın kapısını açmak üzereydi ki evde hiç hazır kahve kalmadığını hatırladı. Ve Sakuan köşesindeki Niyazi'ye gitmek için 50 metre yürüdü. Sen bu saatte gelmezdin dedi Ali parayı alırken. İzin günüm dedi Harry. Ne kötü hava değil mi? 24 saate kadar yerde yarım metre kar olacak diyorlar. Harry elindeki kahve kavanozuyla oynadı. Evvelsi gün Selma ile Muhammed'i bahçede korkuttum sanırım. Evet duydum. Özür dilerim. O gün biraz stresliydim o yüzden. Sorun değil. Ben de yine içmeye başladın sandım. Harry başını hayır der gibi salladı ve biraz olsun gülümsedi. Pakistanlı adamın dobralığı hoşuna gitti. İyi bari dedi Ali para üstünü sayarken. Tadilat nasıl gidiyor? Tadilat mı? Harry para üstünü aldı. Küfçüyü mü kastediyorsun? Küfçü. Evet, Bodrum'daki küf kontrol eden adam. Adı Storman mıydı neydi? Bodrum'da küf mü var diye sordu Ali dehşet dolu gözlerle. Haberin yok mu dedi Harry. Apartman yöneticisin. Seninle konuştuğunu sanıyordum. Ali yavaşça başını iki yana salladı. Belki Björn'le konuşmuştur. Björn kim? Björn Absjörsen. Onu 3 yıldır zemin katta oturan komşumuz. Ali Harry'e ayıplar gibi bakarak. Ali uzun zamandır da yönetici yardımcısı. Harry hatırlamış gibi yaparak tabii ya Björn dedi. Ben bunu ona bir sorayım dedi Ali. Harry merdivenlere tırmanıp evine varınca botlarını çıkardığı gibi yatak odasına gitti ve uykuya daldı. Bergen'deki otelde gözüne doğru düzgün uyku girmemişti. Uyandığında ağzı kupkuruydu ve karnı ağrıyordu. Su içmek için kalktı ve hole gidince dona kaldı. Eve girdiğinde fark etmemişti ama duvarların hepsi yerinde duruyordu şimdi. Evin odalarını tek tek gezdi. Mucize gibiydi. Duvarlar öyle kusursuz görünüyordu ki yıkılıp yeniden örüldüklerine inanmak güçtü. Üzerlerinde ne bir çivi deliği ne de eğri büğrü çatlaklar vardı artık. Halüsinasyon görmediğinden emin olmak için oturma odasının duvarlarına dokundu. Masada berjer koltuğunun önünde sarı bir kağıt parçası duruyordu. Kalemle yazılmış bir not. Garip biçimde inci gibi düzgün bir yazıydı. İşim bitti. Artık beni görmeyeceksiniz. Storman. Not elimi kestiğim için duvardaki döşeme tahtalarından birine kan bulaştı. Ben de ters yerleştirmek zorunda kaldım. Ham tahtaya bulaşan kanı çıkarmak imkansızdır. Alternatif çözüm duvarı kırmızıya boyamak olurdu. Harry kendini koltuğa bıraktı ve pürüzsüz duvarları inceledi. Mutfağa girdiğinde mucizenin tam olarak gerçekleşmediğini gördü. Rakel ve Oleg'in olduğu takvim yerinde yoktu. Gök mavisi elbisede. Yüksek bir sesle bir küfür savurdu. Telaşla evin tüm çöp kutularını alt üst etti. Bahçedeki plastik konteynere bile baktı. Ve hayatının en mutlu anlarının küfle birlikte yıkılıp gittiğini anladı. Psikiyatr Kirsty Rödsman için kesinlikle farklı bir iş günüydü. Bunun tek sebebi Bergen'in gökyüzünde nadiren yüzünü gösteren güneşin o gün Hausgeland Hastanesi'nde Sandvik'teki psikiyatri bölümünün koridorunda aceleyle yürürken pencerelerden içeri vurması değildi. Psikiyatri bölümünün adı o kadar çok değişmişti ki şimdiki resmi adının Sandviken Hastanesi olduğunu tek tük Bergenli bilirdi herhalde. Yine de Bergen halkı birinin çıkıp da bu ismin yanıltıcı, daha da önemlisi rencide olduğunu söyleyene dek onlar için burası hala kapalı koğuş olarak kalmaya devam edecekti. Bu bölümde şimdiye dek hatırladığı en sıkı güvenlik önlemleri altında tutulan hastasıyla birazdan yapacağı seansı hem heyecan hem de korkuyla bekliyordu. Kripos'tan, Espen Lefspik ve Bergen Emniyetinden Knut Müller Nilsen'le ahlaki sınırlar ve prosedürler konusunda anlaşmıştı. Hastası psikoz durumundaydı ve bu yüzden şimdilik polis sorgusuna çekilemezdi. Kersti bir psikiyatrdı ve işi hastalarla konuşmaktı. Fakat hastanın iyiliği için bu konuşmayı polis sorgusuyla aynı amaca hizmet edecek şekilde yapamazdı. Kaldı ki ortada bir de doktor-hasta gizliliği meselesi vardı. Kersti Rötzmann görüşmeden çıkacak bilgilerin polis için önemli olup olmadığına ve polise iletilip iletilmemesi gerektiğine kendisi karar vermek zorundaydı. Ve bu bilgilerin psikozlu birinin ağzından çıktığı için mahkemede hiçbir geçerliliği olmayacaktı. Kısacası her ayrıntı adalet sistemi ve medya tarafından didik didik edileceği için tek bir yanlış adımın bile felaketler doğurabileceği hukuksal ve ahlaksal bir mayın tarlasında yürüyeceklerdi. Görüşme odasının dışında bir hemşireyle polis bekliyordu. Kersti beyaz önlüğündeki yaka kartını gösterdi ve polis kapıyı açtı. Anlaştıkları üzere hemşire odada olup bitenleri izleyecek ve gerekirse alarmı çalacaktı. Kersti Rötzmann sandalyeye oturdu ve dikkatle hastayı inceledi. Saçları yüzüne düşmüş, yırtılan ağzına siyah dikişler atılmış ve Kiersten'in göremediği bir şeye anlaşılmaz bir korkuyla bakan bu ufak tefek kadının bu denli tehlike arz ettiğine inanmak zordu. Aksine o kadar güçsüz duruyordu ki üflese devrilecek gibi bir hali vardı. Bu kadının soğukkanlılıkla cinayetler işlediğine inanamadı. Ama zaten hep böyle olurdu. "Merhaba," dedi psikiyatr. "Ben Kiersti." Cevap gelmedi. "Hangi sorunun yüzünden burada olduğunu düşünüyorsun?" diye sordu. Psikozlu hastalarla nasıl konuşulması gerektiğini anlatan kılavuzda yer alan bir soruydu. Alternatifi de şuydu. Sana nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorsun? Yine cevap gelmedi. Bu odada güvendesin. Kimse sana zarar vermeyecek. Sana bir şey yapmayacağım. Tamamen güvendesin. Kılavuza göre bu kalıp ifade de psikozlu hastalara güven telkin etmek içindi. Çünkü böyle vakaların en önemli özelliği sınırsız korku duymalarıydı. Kiersti, Rötzmann kendisini kalkış öncesinde emniyet prosedürlerini anlatan bir hostes gibi hissetti. Mekanik rutin. Sıcaktan kavrulan çöllerin üzerinden yapılan uçuşlarda bile can yeleğinin nasıl kullanacağını göstermek zorunda olan biri gibi. Çünkü bu ifade insana duymak istedikleri şeyi söylüyordu. Korkman normal, seni koruyacağız. Ayrım sonu sayfa 406. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Padfjord. Puddefjord. Kersti Rötzmann. Kjersti Rötzmann. Rika Travel. Rica Travel. Memento. Memento. Fram. Fram. Fritjof Nansen. Fritjof Nansen. Scott. Scott. Roald Amundsen. Roald Amundsen. Niazi. Niazi. Björn Abs Björnsen. Björnsen. Haukland. Haukland. Sandviken. Sandviken.